Ayrım 25.
Seviştiler o gece. Ertesi, daha ertesi günler tüm başka sorunların üstünü örtercesine kafasında dolanıp durdu Sahir'in TKP'nin bildirisi. Gece bir kez daha elden geçirip kimi yerler üzerinde belleğine yerleştirmek ister gibi durup düşündü tek tek. Vurguladığı yerleri Nedret'e de okuttu bir kez daha. Emekçi haklarının en uyanık bekçisi olacaktı. Kentli, köylü, emekçilerin ortak çıkarlarını savunma doğrultusunda dayanışmaları için çalışacaktı TKP. Ulusa sürekli gözdağı veren karanlık, gerici, iç dış güçlere karşı tüm ilerici barışçı güçleri dayanışma içinde tutmak için uyanık olacaktı, gerekli önlemleri almakta. Komünistler anlamalılar ki, diyordu, memleketin burjuvazisi siyasi faaliyetlerinde ve isteklerinde müttehit olmaktan tamamıyla uzaktır. Onun arasında hükümetin iktisadi siyaseti, harici siyaseti ve içtimai tedbirleri hususunda gayet derin ihtilafları vardır. Komünistlerin vazifesi kendi siyasetlerinde bu ihtilafları hesaba katmak, burjuvazinin müterakki kuvvetleriyle birleşerek onun mürteci tabakalarına karşı koymaktır. Bu tarzda hareketleri onların komünist programlarının iptali demek değildir. Bugün bir sosyalist inkılap önünde bulunmuyoruz. Önümüzde duran vazife demokratik inkılap vazifelerinin tahakkukudur. Şiarlarını formüle ederken en büyük elastikiyeti göstermek, yığınların seferberliğini kolaylaştırmaktır. Yol, yöntem, kolay olmayacaktı bunlar. Hükümet katlarından gelecek direnmeler, baskılar, engeller konusunda da güçlüklere çarpınca eski sektör yanlışlara dönmek tehlikesine karşı da uyarıyordu partilileri. Böylece Komintern 7. Kongresini çizdiği yolda ilerleyecekti TKP. Milli istiklalin Türkiye'ye göz koymuş olan faşist emperyalizmlere karşı en emin müdafasını ancak böyle müstakil bir inkılapçı amele teşkilatı ve emekçi hareketi temin edebilir. Sovyetler Birliği dostluğunu milli istiklal için muazzam bir garanti derecesine inkişaf ettirebilirdi. Yol doğru çizilmiş de yürünememiş gibi Nedretçiğim. Sessiz dalgındı Nedret. Yürümüşlerdir belki de, nasıl yürüyeceklerdi dedi çekinir gibi. Evet, nasıl yürüyeceklerdi. Gözleri Nedret'te kaldı bir süre. Gizliden bir şeyler yapılmıştır da yetmemiş işte. Bunları yaşama geçirmek için de demokrasi gerek, özgürlük gerek. Dayanışma umduklarının gönlü, yüreği, kafası öte yanda. Seni baş düşman bellemiş, belletmişler. Göz kırp dur karanlıkta istediğin kadar. Yalnız senin vardığın doğrular değil. Onların varabildiği bilinç düzeyi de ağırlık koyuyor tutulan yola. Yasal bir dönem yaşayıp da yığınlara yerleşmeden bu kadar oluyor demek. Bir sessizlikten sonra aldı gene. Hani hep bizimkilere kızıyoruz ya, Nasrettin Hoca'nın eşeğini çalan hırsız öyküsü aslında. Tamam, bazı yanlışlar yaptı diyelim komünistler. Eşeği çalan rezil hırsızları da suçlayıp kızamazsınız diyelim. Gözlerinin önündeki hırsızlığa ses çıkarmayan konu komşunun da mı suçu yok? Doğruyu Rahmi Usta söyledi. Doktor Hikmetlere, Nazımlara ettikleri oyundan belli. Kapkara faşist canavar. Çoktan cırnağını geçirmiş Türkiye'ye. Emekçi yığınların hakkını savunmak bağışlanmaz suç. Emekçileri de başımızda oturanlar düşünecek gerekirse. Ondan önce ne kadar vardı bilmiyorum ya. Desantralizasyondan yani 37'den sonra TKP diye bir şey kalmamış neredeyse. Var da denemez, yok da denemez. Tam Dersim olayları günleri değil mi? Ardından harbiye, donanma davaları. Bir kez daha konuşsam Şefik Hüsnü ile. Nasıl konuşacaktı? Bir telefon etse miydi? Güzel haberlerde birbirini izliyordu Eylül ortalarında. Almanların ünlü Siegfried hattını iki yerden yarmıştı bağlaşık ordusu. Alman topraklarında ilerliyorlardı. Hollanda'ya havadan indirilenler kara ordusuyla bağlantı kurmuşlardı. Hollanda kurtuluyordu. Bulgarlar topraklarında Alman askeri kalmadığını bildiriyorlardı. Tito'nun güçleriyle Kızıl Ordu Yugoslavya sınırında birleşmişlerdi. Yapılan ateşkes antlaşmasına göre Almanlara karşı savaşmak üzere Kızıl Ordu başkomutanlığı emrine Rumen subaylarınca yönetilecek 12 tümen veriyordu Romanya. Tüm halklar yürüyordu üstüne artık ürkü içinde inine kaçan Nazi canavarının, Babali'deki sahabasının, faşist Almancı yazarların süngüsü düşmüştü. Peyami Safa gibi azgınlar, sağın uzun savaş yılları boyu her günkü köşe yazılarında kuru sıkı Ramazan topu gibi gürleyen Erkilet paşaları, Ali İhsan paşaları, Abidin daverleri kuyruğu nedenli dik tutsalar boştu. Açık seçik ortadaydı çöküş. Bir tatsız haberi, Doktor Nurettinler'den bir ders dönüşü Nedret getirdi. Selahattin'i gözaltına almıştı polis. Üniversiteden kimi gençleri toplamışlardı. Selahattin de onların arasındaydı. Nedenini tam bilmiyorlardı. Oğlunu görmeye giden Doktor Nurettin'e de, daha sonra savcıya başvuran annesi Kevser Hanım'a da göstermemişlerdi oğullarını. Derslere de bir süre ara verelim demişti Kevser Hanım. Ona da üzüldüm diyordu Nedret. Çalışmazsa ki korkuyorum öyle olacak, tam bir şeyler duymaya başlamıştı, duracak gene Nadide'nin parmakları. Söyleseydin dedi Sahir. Söyledim bir şeyler, üsteleyemezdim, ne bileyim sanacaklar ki. Ne sanırlarsa sansınlar ama bir süre ara vermeniz daha doğru belki. İzliyor olabilirler onları. Yalnız öğrenciler arası bir iş mi? Bilmiyoruz ki. Kız da kendi çalışsın. Onlara da bir şey sıçrar mı diye şöyle bir geçirdi kafasından. Sıçrayacak ne vardı ki? Derdimiz Nadide'nin piyanosu olsun Nedretciğim. İkiye düştü öğrencilerin, ona da üzülüyorsundur. Ne yapalım? Ankara'dan bir çeviri daha çıkar bakarsın. Sana yeni bir manto bile alırız. Çok ister de onun istemesine kalırsa tek bana oğlanlara bir şey alsın diye yamalı dolaşır. Dönüyor muyuz? Haftaya okullar açılıyor. Perşembe diyorum dedi Nedret. Cuma'ya tamirciler gelecekmiş. Tahsin Ağa tamam dedi bu kez. Geçenki yağmurda gene akmıştı birçok yer. İki öğrencisi de Kadıköy çevresinde. Biri Bahariye'de, biri Kızıl Toprak'ta olduğu için bu yakada oturmak haftada iki kez kolaylık sağlıyordu Nedret'e. Sahir içinse her sabah tramvay, vapur, tramvay epey güçtü. Gene de eskisi gibi istekli değildi eve dönmeye. Belgeleri elden geçiriyorlar, okuyorlardı burada. Karşıda ne vardı? Çocukların okulu, Nedret'in piyanosu. Rahmi Usta bile yoktu. Turgut Bey vardı. Turgut Bey gazetede de vardı. Turgut Bey evde de vardı ikide bir. Mediha Hanım, Serpil. Ara sıra kapımızı çalan bir iki komşusu Nedret'in. Ne yapalım, gideceğiz. İstanbul'un en güzel günleri sonbahar ayları. Ekim ayı Şehremin'inde de güzel. Sabahları evden çıkarken eşekli gezgin zarzavatçılar, arabayla kışlık soğan, patates satanlar, tiz perdeden sesleriyle eskiler alayımcılar, sokağımızı akşam dönüşü şenlendiren yoğurtçular, sütçüler, okul sonrası oyuna daldıkları sokaktan geç vakit patır patır merdivenleri çıkıp eve dalan bizim oğlanlar. Kan içinde savaşan dünyadan uzak yaşamın en güzel renkleri işte. Payımıza düşen bu mutluluğu görmemek olur mu? Bir iki gündür Batı cephesinden gelen haberler pek parlak değil. Umutsuz da olsa Arnhem'de yaman direnç gösteriyor Almanlar. İngilizlere kayıplar verdirmişler. Kızgınlığı nefreti artırmaktan başka neye yarayacak? V1 V2'leri İngiltere'ye gönderdiklerinde de öyle olmuştu. Nazizmin yeryüzünden silinmesinin nedenli zorunlu olduğunu gösteriyor demişti bir İngiliz yetkilisi. Şimdi de Churchill konuştu avam kamerasında. Hitler yan tutmaz bir ülkeye sığınırsa ne yapacaksınız sorusuna, savaş suçlularının işledikleri cinayetlerin cezasından kurtulmamaları için olanaksızı yapacağız dedi. Kasım başında Cumhurbaşkanı seçimi var Amerika'da. Roosevelt yenilir de seçimi devi kazanırsa Almanlara bir kapı aralanır mı? Olacağı benzemez ya, gene de korkuyor insan. Roosevelt'in çok gerilerinde devi, ne halt edeceği belli olmaz. Almanlar da ona umut bağlıyorlarmış deniyor. Bağlaşık orduların ilerlemesi yer yer, zaman zaman Alman karşı saldırılarıyla ağırlaşıyor. Kızıl Ordu ilerliyor doğuda. Macar sınırını geçtiler. Macar Nazi Partisi'nin Nazi rejimi kurduğunu bildirmiş dün Budapeşte radyosu. Szalasi adlı başkanları da başbakan olmuş. Gerizekalı Hami Bey bile gülüyordu bugün. Macarca'da çok sözcük varmış Türkçeden gelen. Sahir Bey ünlü et yemekleri gulaş Osmanlı ordusundaki kulaşı sözcüğünden bozulmuş derler. Salasi de bizim salaka benziyor değil mi diyordu. Bizde salak çok. Hangisine benziyor? Başındaki hükümete bak sen önce Hami Bey. Bugün sırıtırsınız. Yarın sizlerin de ne halt edeceğiniz belli değil. Böyle yurttaşların bu hükümeti olur. Doktor Şefik Hüsnü'ye gitmeyi öyle istiyordu ki. Doğru muydu? Nasıl karşılanırdı? Rahmi Usta tutuklu. Ne olacağı da belli değil. Geleyim de oturup konuşalım diyeceğim adama. Ne konuşacağız? Konuştuk konuşacağımızı demez mi? Selahattin'in polise alınması da tuz biber ekti. Bize ne Selahattin'den? Büyük postaneden telefon açarak kendisini kararlaştırdıkları gibi. Öğretmen Ziya diye tanıtıp da göbek adı Ziya idi. Doktorun yakın ilgisiyle eve buyur edilinceye kadar kaygılardan kurtulmasına, Nedret'in gitmesine öğütleyen sözleri de yetmemişti. Gece 8'de kapısını çaldığı Osman Bey'deki evde, pabuçluğun hemen karşısında birkaç basamak merdivenle çıkılan tüllü, saten perdeli, saksılı, halı döşeli konuk odasında biraz eskimiş Lüykens koltuklara karşılıklı oturunca tüm kaygılarının yerini saygılı heyecan almıştı. Nereden, nasıl girecekti söze? Aranır gibiydi ki, dostça ışıldayan gözlerini üstüne dikmiş doktorun, nasılsınızıyla açıldı konuşma. İyiydi Sahir, olaylar da iyi gelişiyordu. Sona yaklaşıyoruz artık, Kızıl Ordu ilerliyor. Faşist Almanya'nın işi bitik. İyi olmamız için çok neden var. Yalnız Delman'ı öldürmüş canavar Naziler, çok kötü oldum birden. Almanlar bombardımanda öldü diye açıkladılar ya, İngilizler o gün Weimar'a akın yapılmadığını bildirmişler. Üzgünce ağır ağır başını salladı doktor. Tanışır mıydınız? Ağzından kaçmıştı işte. Nasıl düzeltirdi ki artık? Duymamış gibi önüne bakıyordu doktor. Başını kaldırıp Sahir'e döndü. Yakın hücrelerde kaldık tutuklandığımızda dedi. Bir ara havalandırmaya çıkarmışlardı bizi. Konuşmak yasaktı. Daha Nazilere devredilmemiş güvenlikte. SS'lere veririz diye korkutuyorlardı. Bana bir şeyler işaret ediyordu. Baktım. Anlamama kalmadan gardiyan polis dikildi hemen. Hücrelerimize soktular. Son kezmiş. Acılı, ağır bir anıdan kurtulma çabasındaymış gibi suskun kaldı bir süre. Fransa'daki komünist basının o yıllardaki başlıkları geldi gözünün önüne Sahir'in. De Beau Pour Sauve. Ernst Telman. Telman'ı kurtarmak için herkes ayağa kalksın. Telman, oy Hitler, Hitler mi, Delman mı? Koman Delman, Petil et Sol. Telman nasıl kurtulabilir? Telman'ın tabutunu taşıyarak gösteri yapmışlardı Naziler Berlin'de. Evet diye aldı doktor. Kendini anılardan kurtarmış gibi, olaylar iyi gelişiyor. Dünyada öyle de, Türkiye için ne diyeceğini bilemiyor insan. Başını belli belirsiz salladı doktor. Hükümet en kötü ellerde dedi. Böyle sürüp gidemez. Bizde de bir şeyler değişecek. İsmet'in çevresi karanlık bugün. Hangi gün aydınlık oldu ki? Gülümsedi Şevik Hüsnü. Tam aydınlık beklenemez kuşkusuz dedi. Bazı iyi şeyler yaptılar. Eğitim alanında filan belki. Savaşa girilmedi ama emekçi yığınlara savaştan daha ağır koşullar dayatıldı. Yağma, vurgun, kara borsa. Savaş sonrası dönemde yeni bir iktidar kavgası başlayacaktır bizde de. Savaş soygunlarından güç kazananların gözü iktidarda, bir anlamda İsmet'in koltuğunda. Bugün çevresini kuşatanlar, faşist, anti-Sovyetik ideolojiyle yıkanmış kafalarıyla bir yere varamazlar. Bu çatışmada emekçi yığınlarının da sözü olacak. Şu savaş belası bir bitsin. İnönü'ye İsmet diyordu. Doktorun sözcükleri seçerek ağır ağır söyledikleri açık seçik doğrulardı. Hangi doğrular? Partinin yayımladığı bültenlerde okudukların. Belki de bu yazdı. Sözü istediği yere kaydırmanın yollarını aranıyordu Sahir. Rahmi Usta'dan bir haber var mı? Bula bula bunu bulmuştu sanki soracak. Bilmiyorum dedi doktor. Sorudan şaşkınlık duyduğu sezinlenen bir bakışla. Sizde var mı? Hayır dedi Sahir. Gülecekti. Bende nereden olsun? Bu adam da nereden olacak? Örgütün öğrenmiş olması gerekmez mi? Onu da sana mı söyleyecekler? Söylenmeyecek ne var bunda? Biliyorsunuz eşi ayrılıp gitmişti evden. Başka bir bağımız da yok. Öyleymiş dedi doktor. Polise niye aldıkları da pek anlaşılamamış. Reşatlara bağlayacaklar sanılmıştı. Öyle bir şey de yok. Tutuyorlar. Dediğiniz gibi faşistlerin elindeyiz. Ne yapacakları belli değil. Bir sessizlik içinde Sahir'in geliş nedenini açıklamasını bekler gibi önüne eğik başını ağır ağır salladı doktor. Pat diye TKP'nin desantralizasyon bildirisini mi soracaktı şimdi? Paris'in kurtuluşundan mı açsaydı? Onu da etkilemiş miydi kendisi gibi? Ne anlamsız kaçacaktı ya? Niye? Geçen de Paris anıları üstüne uzun uzun konuşmadık mı? O da anımsamış mı diye sevgililerini mi soracaksın doktora? Paris söyleşisi için mi geldin? Bağışlayın dedi. Vaktinizi alıyorum. Öteden beri takıldığım kimi sorunları konuşmak istiyorum sizinle. İzin verirseniz. Buyurun. İlgiyle doğrulup gözlerini üstüne dikmişti doktor. Bilmem Rahmi Usta sözünü etti mi? Bir o biliyor çünkü. Paris'te Fransız Komünist Partisi'ne üye olduğumdu ben. Doktorun ilgisi artmış gibiydi. Sürdürdü Sahir. Bu arada çağrılı olarak Leningrad'a gittik bir gençlik koluyla. Kimi gençler üzerinde biraz ters etkiler yaptı orada gördüklerimiz. Her yanda bir Stalin fırtınası. Hani fıkradaki gibi Stalinsiz bir bardak su içmeniz olası değil. Dönüşte bunun sözünü edenlerin tümünü attılar partiden. Troçkist suçlamasıyla. İyi biliyorum hiçbir ilgileri yoktu Troçkistlikle bu gençlerin. Ben onlar gibi düşünmüyordum aslında. Türkiye'den gittiğimden midir? Alışıktım biraz böyle şeylere. Burada da Atatürk deniyor, başka şey denmiyordu. Olay beni etkiledi. Bugün de çözebilmiş değilim. Marksistliğin eleştirel özüne ters değil mi bu? Çıkmaza düşürmez mi sonunda? Bilmem söylememe gerek var mı? Stalin'i ben de seviyor, güveniyorum da. Sovyetler Birliği'nin insanlığın umudu olduğundan da kuşkum yok. Bir sessizlik çökmüştü. Kendini güç durumda mı duyumsuyordu doktor? Pek öyle değildi. Belli belirsiz bir gülümseme belirdi gözlerinde. Alaya mı vuracaktı? Gençler için alınan partiden atılma kararının önemli nedenleri olmalı dedi. Parti içi demokrasi önemlidir. Ancak disiplinsizliğe de izin verilmez. Anlattığınız olay her yanıyla konkret olarak bilinmedikçe bir şey denemez. Yerel örgüt çalışmalarında da kusurlar olabilir. Kimi kararlarda da. Partinin üst kurullarına başvurmadılar mı? Anımsamıyorum, küstü sanıyorum gençler. Kızardı doktor, partiye küsülmez dedi. Ses çıkarmadı Sahir, bakıştılar bir süre. Bana bildiklerimi yineleme doktor. Gençleri yaralayan, sosyalist ülkede egemen olan, Fransa'da da etkin olan tutum, ötesi biçim işi. Sahir'in beklentisini sezinlemiş gibi aldı doktor. Sovyetler Birliği'nin kuruluşunda tarihin en amansız kavgası yürütüldü dedi. Bir sürü engeli yıkarak yığınları devrimci yolda sürüklemek kolay şey değil. Bir lider gerekli. Lenin de vurgular bunu. Sovyetler Birliği'nin kendi iç sorunları üzerine karar vermek için geçmiş iç kavgaları tümüyle incelemek gerekir. Çoğu hayınlıklara varan bir sürü yanlışlar aşılarak yol alınıyor. Bu yolda yığınlar inandıklarını, bağlandıklarını somut olarak simgeleyen birini görmek istiyorlar başlarında. Gereksinimleri var buna. Stalin sözünü hiç kullanmamıştı doktor. Söylediği doğruların güveniyle bakıyordu Sahir'e. Bilinmez bir şey mi söylemişti? Asıl önemli olan bundan sonrası doktor. Ya o yanılgıya düşmüşse? Kan basmış gibi oldu yüzü birden doktorun. Kızmıştı belli ki. Hemen toparlandı gülümseyerek. Yanılgıya siz düşüyor olamaz mısınız dedi. Gerginliğin gevşemesiyle mutluydu Sahir. Güldü o da. Asıl yanılan benim belki de dedi. Benim yanılmam bana zarar verir. Yığınların tapar gibi bağlandığı birinin yanılması benim yanılmama benzemez. Size gelmemin nedeni bu. Rahmi Usta'yla tartıştık bir iki. Bildiklerimizi yinelemekten öte gidemedik. Kızdı mı Troçkist diyordu bana. Gülerek duraladı aldı gene. Söylemeye gerek var mı? Troçkist falan değilim. Hele bugünkü koşullarda kör olmak gerek Stalin'in büyüklüğünü görmemek için. Düşüncede kurulan tekele karşı kuşku duyuyorum. Bildiğim kadarı Marksizmin özüyle bağdaşmaz görünüyor bana bu tutum. Bu tür uygulamalar lütfen bağışlayın beni. Size olan saygımdan, güvenimden böyle rahat konuşuyorum. Sustu. Doktor da sustu bir süre. İsteksizce aldı. Marksizmin özü sınıflar arası savaş. Emekçi sınıfların kurtuluş yolunu açıp kendi iktidarlarını kurmalarını sağlamak. İşçi sınıfı diktatörlüğünde yeni bir dünya yaratmak. Bugün varılan nokta Sovyetler Birliği. Duraladı bir, aynı isteksizlikle aldı gene. Kimi yanlışlar oluyordur, eksiksiz ne var ki? Ancak liberal zevzekliklerle yanlışlar azalmaz çoğalır. Devrime zaman kaybettirilir. Emekçi yığınların çıkarı böyle bir lüksü kaldırmaz. Burjuva toplumunda parlak bir özgürlük aldatmacasıyla emekçilere ödetirler bu faturayı. Gülerek baktı Sahir'e. Kendini yararlı bir işe veren kişinin bu tür kaygıları olmaz dedi. Attığı taşı yumuşatmak gereği duymuş olmalıydı, ekledi. Dediğim gibi, parti içi demokraside aksamalar olabilir. Komünist partileri onları düzeltmede burjuva partilerinden her vakit daha güçlüdürler, daha titiz davranırlar. Bu sözler hiç de doyurucu gelmemişti Sahir'e. Fransa'da partiye adımını atarken öğrendiği, Rahmi Usta'dan bin kez duyduklarının Şevik Hüsnücesiydi. Stalin'le de konuşsan alacağın yanıt bu. Sürdürmenin ne anlamı var? Partide çalış mı demek oluyor? Yararlı işe kaptırmak dediği, sorsana nasıl çalışacağım diye. Korkuyorsan açıkça söyle o zaman, bahaneler bulma. Rasim Efendi kadar da mı yürekli olamıyorsun? Sonra diye aldı doktor. En yukarıdaki kararlarda uzun araştırma, inceleme, tartışmalardan sonra alınır orada. Zevzeklikle vakit kaybına izin verilmez o kadar. Doğrusu da o. Ben de öyle diyordum. Ne demiyor muydum yani? Niye çomaklayıp duruyorsun öyle? Gereksiz eleştirilerin insanı hayınlığa kadar götüreceğini biliyorum dedi. Jekyll Storyot geliyor aklıma. Nazilerin köpeği oldu sonunda. Evet diye başını salladı Şefik Hüsnü. Yalnız onun daha başlardan gizli ajan olduğu kuşkusu vardır. Onu da duymuştu Sahir. Belki de bir kara çalmadır diye düşünmüştü. Gözleri Sahir'in üstünde sürdürdü doktor. Bir sokak çatışmasında yaraladığı polisin ölmesine karşın 8 günlük bir tutuklamadan sonra gizli bir anlaşmayla bırakırlar. 25'lerde filan bu. Saint-Denis'te seçimleri provokasyonla bozdurduğu söylenir. Onun bölgesidir biliyorsunuz. Fransız Komünist Partisi'ne Saint-Denis'ten kafa tutan yıllar yılı. Belediye başkanı seçildi orada. Partinin o günler en popüler adaylarını, Duclos'u, Greiner'ı gerilerde bıraktı. Sonunda partiden atılınca çevresine topladığı artıklarla Fransa Halkçı Partisi'ni kurdu. İyice açığa vurdu faşist yüzünü. Bunlar da bildiği, duyduğu şeylerdi Sahir'in Fransa'da. Evet dedi Sahir. Daha eskilerden ajanmış derlerdi orada da. Ancak 25'lerden sonra adam Kominter'nin güvenini taşıyor. Torres'le yarışıyor parti sekreterliği için. Büyük övgüler alıyor her yerde. Yani duraksadı. Tam düşündüğünü söylemeye gücü yetmiyordu sanki. Deyiver hadi. Eleştirilere kalkınca mı akla geldi adamın polisliği? Neyi savunuyorsun?